Ayrım 36, sayfa 475. At, Stephen James. Emily'in mutfağa girip çantasını masaya bıraktı ve buzdolabının yanında yerde duran siyah çamaşır torbasını fark etti. Bu da... Ancak arkasında duydu ayak sesleri, düşüncesini orta yerinden bölmüştü.
Merhaba Emily'in.
Bu sesi ve kumaşı tanıdı, siyah kar maskeli adamı gördü.
Dördüncü güne hoş geldin.
Nefesi kesildi. Karşısındakinin kim olduğuna inanamadı ve tek bir söz söyleyemeden, kaçmaya yeltenemeden yüzüne şiddetli bir yumruk yedi ve dünya karardı. Tessa'nın odasının kapısı aralıktı. Buradan Patrick'in alt katta kapıları açıp kapattığını duyabiliyordu. Ne dediği tam anlaşılmıyordu ama bir süre Martha ile konuştu. Merdivenleri çıktı ve bir kez tıklattığı kapıyı iterek ardına kadar açtı.
Selam Tessa, Dora.
Odayı süzdü, etrafta dolaştı, dolabı açıp baktı. İyi misiniz kızlar? Tamam, bu garip bir soruydu. Tessa, neden olmayalım dedi. Dizüstü bilgisayarını kapattı. Dora oturduğu yatakta bacaklarını altına aldı, parmaklarını endişeyle yastığa vuruyordu.
Hiç, Patrick ne diyeceğini bulmaya çalışıyor gibi görünüyordu, pencereye doğru yürüdü. Sınavların iyi geçti mi?
Tessa omuz silkti. Sanırım ama kimyadan 85'in üstünde bir şey alamayacağım galiba. Öyle işte.
Senin için fena olmaz, değişiklik olmuş olur.
Dikkatli sokağa baktı. Bu da beni bayağılaştırmaya çalışmanın bir biçimi tabii.
Her konuda yardımcı olun. Bir saniye.
Odadan çıktı. İkinci kattaki kapılar açılıp kapandı ve geri geldi. Dora'ya dönerek, hey baban aradı. Bu gece halletmesi gereken bir iki iş varmış. Burada kalıp kalamayacağını sordu dedi.
Burada kalmak mı?
Evet, aramanı istedi.
Dora biraz endişelenmiş gibiydi. Cep telefonunu çıkardı ve bir saniyeliğine onu izledikten sonra Tessa'ya dönen Patrick'i yanından sıyrılıp geçti.
''Neler oluyor?'' diye sordu Tessa.
''Bir şey yok, her şey yolunda.''
Konuşmaya devam etmek için doğru sözcükleri bulmaya çabaladığını görebiliyordu.
''Daha iyi misin? Yani dünden sonra, günlük falan?''
''Evet, tabii.
Bu konulara girmek için kesinlikle uygun bir zaman değildi. Duruşma nasıldı?''
Patrick'in gözleri yatağın üstündeki Rubik küpüne takıldı.
Duruşma hakkında konuşmak istemiyordum. Küpü elime aldım. Yüzlerin hiçbiri çözülmüş değildi. Tessa pek ilerleme kaydetmiş gibi görünmüyordu. Bir şeyler oldukça karmaşık değil mi?
İdare ediyorum. Duruşma hakkındaki soruma cevap vermedin.
Beklediğim kadar iyi geçti. Küpü birkaç kere çevirdikten sonra ona verdim. Göstersene bana.
Aldı, ellerinde çevirdi, inceledi, ardından çabuk çabuk çevirmeye başladı. Yalnızca birkaç saniye sonra iki yüzü çözülmüştü.
Süpermiş, aferin.
Bu sadece iki yüz, ayrıca hile yapıyordum. Onu içeri atacaklar mı?
Emin değilim dedim. Nasıl?
Ne nasıl?
Nasıl hile yaptın?
Yüz ifadesi haftanın en salak sorusunu sormuş bulunduğumu anlattı bana. Gözlerim açıktı.
Ah peki ve...
YouTube'daki çocuklar gözleri bağlıyken yapıyorlar.
Vay be! Küpü tekrar aldım, iyice inceledim. Birinin bunu gözleri kapalı yapabileceğine inanamıyordum. Tabii eğer hareket dizisini ezberlemediyse. Tamamını çözdün mü hiç?
Tabii ki, o kadar zor değil. Sadece parçaların birbirlerine göre nasıl hareket ettiklerini anlaman gerekiyor. Bu durumda ne zaman karar verecekler jüri yani?
Tessa, bu işler zaman alır.
Dora yanı başımda bitti. Yanımdan sıyrılarak geçip uğrayıp beni almak için elinden geleni yapacağını söyledi.
Ben de önemli değil dedim dedi.
Tessa'ya döndü.
Senden giysi ödünç alabilirim değil mi?
Tabii ki, sorun değil.
Kızlar iyi Pat, davaya odaklan. Küpü Tessa'nın ben Chicago'dayken evden getirdiğini tahmin ettiğim takı kutusunun yanına dresuara bıraktım.
Gitmem gerek. Gece uğrarım. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın beni.
Bu arada dedi Tessa, telefonumu bu 100 yıl içinde geri alır mıyım?
Kendime yenisini alır almaz.
Kızlar bana hoşça kal dedikten sonra odadan çıkmak için dönmüştüm. Yarı yolda durup bir dakika dedim. Geri dönerek bir adım yaklaştım Tessa'ya ve sen az önce ne dedin diye sordum.
Telefonumu geri almak istediğimi söyledin.
Hayır, küple ilgili. Az evvel küpü çözmekle ilgili bir şey söyledin.
Şaşkın şaşkın bakıyordu yüzüme. Ne bileyim, sadece parçaların birbirlerine göre nasıl hareket ettiklerini anlamak gerek diyerek cümlesini tamamladım.
Evet, ne olmuş, ne var?
Evet, düşünceler zihnimde bükülüyor, dönüyor ve yerlerine oturuyordu. İşte bu, sen dahisin.
Peki, tamam diye omurdandı.
Gitmem gerek, sonra ararım sizi. Merdivenlerden aşağıya koşarken düşüncelerim de aynı hızla işliyordu.
Davanın parçalarını görebiliyordum. Küpün bir yüzü her şeyin yerli yerine mükemmel biçimde oturduğu terk edilmiş maden. Cherry Creek, Baraj Gölü, Uluslararası Denver Havaalanı'ndan Morg'a giden yol güzergahı, Elvin Daniels'ın kredi kartıyla alınan tazılar, bir yüz çözüldü. Evet, cumartesi tüm deliller çiftlik evini gösteriyordu. Çünkü John orayı göstermesini istemişti. Kurbanları nasıl seçtiğimi daha tespit edemediniz mi diye sormuştu telefonda. İşin kilit noktası bu olabilir sanırım. Bilgisayarımı almak için arabaya koştum, mutfak masasına koyup açtım. Bağlantılar, evet, kilit nokta buydu.
Giovanni sana ne hakkında mektup yazmıştı diye sormuştum Baska.
Sen diye yanıtlamıştı.
Evet, evet, evet, 10. hikaye, biri canlı canlı gömülür.
Annem mutfağa geldi fakat harıl harıl çalıştığımı görmüş olacaktı ki gerisin geri salona, çapraz bulmacasına geri döndü.
Bir dedektifin düşmanının zekasını, eğitim düzeyini, derinliğini anlaması ve buna göre hareket etmesi hayati önem taşır.
Ama ben şu ana kadar böyle yapamamıştım. John'u da diğer katilleri araştırdığım gibi araştırmıştım. İpuçlarına bakmış, şablonları, işlediği suçların zamanlamasını ve lokasyonlarını incelemiştim. Ama o diğer katiller gibi değildi. O zekiydi. Hem öyle bir zekiydi ki her şeyi en başından planlıyordu. İşte tam da bu, onu yakalamama yardım edecek şeydi. Çevrim içi dava dosyalarını açtım, kurban dosyalarını, yeniyi seçtim. John hep bir adım önde olmuştu. Dün telefonda onu yakalamanın tek yolunun bir adım önüne geçmek olduğunu söyleyerek benimle alay etmişti. Ama şimdi haklı olduğunu anlıyordum. Fakat nereye gittiğini bilmeme izin vererek hata yapmıştı.
Baska seninle ilgili mektup yazmış. Sana telefon etti. Seni seçti.
Onu yakalamanın sırrı öldürdüğü kurbanları araştırmakta değil, seçtiği kişileri incelemekteydi.
Ve hakkında bilgi sahibi olduğum bir kurban, yapbozun coğrafi profile henüz işlemediğim parçası, hikayedeki son kurbandı ben.
Yüzüncü bölüm. Giovanni mutfak zemininde bilinçsiz yatan Emily'ni sıkıca bağladı ve olduğu yerde bırakıp çamaşır torbasını da alarak yatak odasına geçti. Birlikte geçirecekleri akşamın sorunsuz geçmesini istiyordu. Bu nedenle beraberinde getirdiği polis tarayıcısını çalıştırıp dispatch frekansını ayarladı. Ardından çamaşır torbasından 10 tane şantel mum çıkardı ve dresuarın üzerine yerleştirdi. Az sonra kullanacağı bıçakları da çıkarıp mumların yanına koydu ve mumları yakmaya başladı. Falcon'u kullanarak Denver'ın bir haritasını açıp suç mahallerini ve şimdiye kadarki tüm kurbanların mağdur bilimi bilgilerini bu harita üzerine işaretledim. Sonra başka herhangi bir kurban için yapacağım gibi kendi kişisel bilgilerimi de coğrafi profile ekledim. Ev ve iş adreslerimi, düzenli olarak kullandığım güzergahları, rutin aktivite şablonlarımı, her şeyi, kendi coğrafi düzenimin kapsamını bugüne dek analiz ettiğim diğer kurbanlarınkinden çok daha iyi bildiğimden kariyerimle ilgili en detaylı mağdur bilimi bilgisine sahiptim. Cuma günü yapılan duruşmada Richard Baskin avukatına daha fazla lokasyon bilgisiyle coğrafi profilin daha büyük bir kesinliğe sahip olacağını söylemiştim. Şimdi kendi bilgilerimi de eklemekle yeteri kadar bilgi yüklemiş olmayı umuyordum. Parçaların birbirlerine göre nasıl hareket ettiklerini anlamalısın. Uçakta girdiğim verilerle bilgisayar 4 sıcak bölge belirlemişti. Ama şimdi enter'a bastığımda yalnızca tek bir coğrafi bölge beliriyordu.
Yazılımın hesaplamalarına göre saldırgan %71.3 ihtimalle şehir merkezinde 4 blok çapında bir alanda yaşıyor ya da çalışıyordu. Şimdilik bu kadarla uğraşmak da yeterliydi benim için. Fareye tıkladım ve Denver merkezinin 3 boyutlu görüntüsü ekranda belirdi. İmleci uçak gibi kullanarak binalar arasında gezdim. Binalar son teknoloji 3 boyutlu bir bilgisayar oyununda olduğu gibi yan yatıyor, dönüyor ve yanımdan süzülüp geçiyordu. İş merkezlerinin, apartmanların ve sokakların konumlarını inceledim. Neredeyse tüm kurbanların, ben de dahil, kullandığı güzergahlar merkezdeki o bloklardan birinin güneydoğu köşesinde kesişiyordu. O noktaya yaklaştım, yolları yeniden gözden geçirdim, her şey o biricik noktanın çevresinde dönüyordu. Hayatlarımız onunkiyle işte tam bu noktada kesişiyordu, bu noktada seçiyordu kurbanlarını. Ah evet, işte bu, köşedeki iş merkezi, bir kahve dükkanı, Rachel's Cafe. Yüzbirinci bölüm. Tessa'nın telefonunu çıkarttım, kapıya koştum, Cheyenne'in numarasını tuşladım. Kapı arkamdan çarptığım sırada o da telefona cevap verdi. Hey, yoldayım sadece. Rachel's Cafe'de buluşalım, hatırladın mı? Arabaya depar atmıştım. Geçen akşam gitmiştik, acele etmeliyiz.
Neler oluyor?
Hepsi parçalara bağlı, birbirlerine göre nasıl hareket ettiklerine.
Parçalar mı? Sen neden bahsediyorsun?
Kaç dakikaya kadar orada olursun?
Bilmiyorum. Belki 15 dakika.
10 dakika. Arabaya atladım ve gazı kökledim. Tessa kapının çarptığını ve bir saniye sonra da Patrick'in arabasının sokakta kükreyerek uzaklaştığını duymuştu. Neler olduğunu merak edip aşağıya indiği sırada Dora da peşinden geliyordu.
''Hep böyle midir?'' diye sordu arkadaşı.
''Hayır, zaman zaman biraz içgüdüsel hareket edebiliyor sadece.''
''Oh!''
Tesla mutfağa bakındı, salonun kapısında Marta'yı gördü.
''Gitti mi?''
''Evet, bir iç çekiş, her zamanki gibi. Sizin bir şeye ihtiyacınız var mı?''
''Yok, biz iyiyiz.'' dedi Tesla.
Küçük bir onay ifadesinden sonra Marta salona çapraz bulmacasına dönerken Tesla Patrick'in mutfak masası üzerindeki bilgisayarını fark etti. Bilgisayarını bırakacak kadar acelesi vardı demek. Bilgisayarını almadan asla bir yere gitmezdi, asla. Bekle bir dakika. Marta çoktan bulmacasına dalmıştı. Tessa parmağını dudaklarına götürerek Dora'ya sus işareti yaptı ve Patrick'in bilgisayarını alarak çaktırmadan odasına döndü. Hiç hissettirmeden. Odaya girip kapıyı kapadıktan sonra Dora Tessa'ya ne yaptığını sordu.
''Belki babamı ben bulamıyorum.'' dedi, ''ama özel ajan Patrick Bowers bulabilir.''
Patrick'in e-posta programını açtı, FBI'ın siber suç departmanının adresini bularak acil bir rica mesajı yazdı. Onlardan daha önce 1682 Doğu Hennepin Bulvarı, Minneapolis MN 55431 adresinde ikamet eden Paul Lansing'in şu anda ikamet ettiği yeri bulmalarını istedi. Başını kaldırdı, Dora'nın ağzı açık kalmıştı. Sakızı dilinin üzerinde duruyordu.
''Cidden bunu yapacak?''
Tessa e-postayı özel ajan Patrick Bowers adıyla imzaladı. Federal kimlik numarasını bilmiyordu. Fakat onun şahsi bilgisayarından gelen bir postanın ricasının yerine gelmesi için yeterli olacağını düşündü. Göndere bastı.
''Tamam.'' dedi Dora yavaşça. ''O halde sanırım sen...''
''Şimdi.'' dedi Tessa. ''Tek yapmamız gereken beklemek. İşlerinde iyiler. Patrick onları hep arar. Bahse girerim. Bir saate babamın nerede yaşadığını öğrenmiş oluruz.'' Yüz ikinci bölüm. Giovanni Emily'nin ağzına bir tıkaç tıkamıştı. Şu anda ona bakıyordu. Elleri ve ayakları arkadan bağlı. Öylece sakin sakin yatıyordu mutfak zemininde. Aklına uzun zaman önce başka bir mutfağın zeminine yatan büyük annesi geldi. Gün ışığı üzerinde oynarken. Yıllar boyunca birçok kez güneş ışığını görmüştü. Emily'nin yanında diz çökerek onu ayıltmak için yüzüne tokat attı. Bu iz bırakacaktı. Ama birkaç saat sonra bunun bir önemi kalmayacaktı. Gerçi bu tokat işe yaramamıştı. O yüzden yeniden vurdu. Daha sert. Bu kez aniden irkilerek kendine geldi. Gözlerini kırptı. Göz bebekleri büyüdü. ''Merak etme'' dedi kadına, ''seni öldürmeyeceğim.'' Bu sözleri duyunca aklına bir fikir, çok korkunç bir fikir gelmiş olmalı ki geriledi, ondan uzaklaştı.
''Hayır, buraya bunun için gelmedim, sana dokunmayacağım.''
Emily'in hızla nefes alıp veriyor, bir çıkış bulmak ümidiyle gözleriyle etrafı tarıyordu. ''Her ne kadar ben öldürmeyecek olsam da seni bu gece maalesef ölmen gerekecek.'' Emily'in yardım çığlıkları sayılabilecek sesler çıkardı. Fakat ağzındaki tıkaç yüzünden adam ne dediğini anlamıyordu.
''Seni 9. öykünün baş kahramanı olarak seçtim. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi?''
Emily'in çırpındı ama adam onu iyi bağlamıştı. Sol gözünden bir damla yaş aktı.
''Evet doğru, hikayeyi okudun biliyorsun. Bu gece ölü sevgilinin kalbini yedikten sonra kendini öldüreceksin.''
Başını çılgınca umutsuzluk içinde iki yana sallıyordu. Giovanni saatine baktı. ''Ona senin adına bir mesaj atıp acilen buraya gelmesini söyledim. Herhalde buraya varması an meselesidir.'' Ardından kadını ayak bileklerinden yakalayıp yatak odasına sürükledi. Emily'in sağa sola dönerek karşı koydu fakat elinden kurtulamadı.
''Ellerinle kulaklarını kapatmana müsaade edemeyeceğim. O yüzden sanırım seslerin bir kısmını duyacaksın. Kusura bakma, şimdiden özür diliyorum bunun için.''
Emily'ni dolabın içinde yere oturttu ve dolap kapısını kapattı. Ardından mutfağa giderek fırını önceden ısıtmak için çalıştırdı. Rachel's kafeye daldım. Taze kavrulan kahvenin tanıdık kokusu geldi burnuma. Tezgahın ardındaki Janie'yi gördüm. Gazetecilik bölümü 2. sınıf öğrencisi, son moda gözlük, retro giysiler. Tezgahın üzerinde önünde açık duran gazete, her zamanki gibi. Kulağında kulaklıklarla kahve kavurma makinesinin yanındaki masada oturmuş, müziğin ritmiyle başını hafif hafif sallayan 20'lerinin başında bir adam. Önünde bir yığın ders kitabı. Bu ikisi dışında Rachel's kafe boştu. Jane'i neden sağa sola dikkatle baktığımı merak etmiş olacak ki, ''Her şey yolunda mı Doktor Bowers?'' diye sordu. Doktor olduğumu ve devlet için çalıştığımı biliyordu ama tüm bildiği bu kadardı.
''Bir işinizi halletmeye mi geldiniz?''
''Bir iş halletmeye mi geldim, evet.'' ''Hayır. Ne yaptığımın farkına vardım. Bilgisayarı evde bırakmıştım.''
''Nasıl bu kadar aptal olabildin?
Bekle, Tessa'nın cep telefonu.''
''Doktor Bowers?''
''Çevrim içi dava dosyalarına cep telefonundan da ulaşabilirsin.'' ''Jane'e.'' Telefonu çıkarttım. ''Bu kulağa tuhaf bir ricaymış gibi gelebilir ama sana göstermek istediğim birkaç fotoğraf var ve bunlardan herhangi birini daha önce burada görüp görmediğini söylemeni istiyorum. Düzenli olarak gelenlerden mi? Bak bakalım.''
''Düzenli gelenlerden olsa'' dedi uyanık bir edayla, ''tanırdınız.''
Başımı salladım. ''Ben sadece öğleden sonraları geliyorum. Sabahları kahvemi kendim yapıyorum.'' Telefonun ekranına dokunarak dava dosyalarını açtım.
''Fotoğraflara bakar mısın lütfen?''
Kafa karışıklığı yüzüne yansımıştı. ''Tamam.'' Dosyaların bilinen kurbanlar bölümüne çabucak tıklayıp Chris Arlington, Bridget Marcello, Benjamin Rhodes ve diğerlerinin fotoğraflarını indirdim ve bunları telefonun resimler programında açtım ki Jane'i kurban sözcüğünü görmesin.
''Dikkatle bakman çok önemli'' dedim.
Ön kapı açıldı. Cheyenne.
''Pat, sen iyi misin?''
''Evet, buraya gel.'' Jane'i önce bana, ardından Cheyenne'e ve sonra telefona baktı. Artık gergin değil, korkmuş görünüyordu. Bu nedenle ne iş yaptığımı ona açıkça söylemenin vaktinin geldiğine kanaat getirdim. Köşede oturan gencin kulaklıklarını çıkartıp söylediğim şeyi duymasını istemediğimden sesimi alçaltıp FBI için çalışıyorum ben Jane'e ve sanırım bir konuda bize yardımcı olabilirsin dedim.
FBI için mi çalışıyorsunuz?
Lütfen yalnızca fotoğraflara bak. Telefonu ona vererek ekranı nasıl kaydıracağını, fotoğraflar arasında nasıl geçiş yapacağını gösterdim. Bir süre telefona baktıktan sonra tek tek fotoğrafları gözden geçirmeye başladı. Cheyenne yanıma biraz daha yaklaştı, parçaları birleştiriyordu.
''John'un seçimini buradan mı yaptığını?''
Başımı salladım, evet.
Jane'i ekrana vurdu. ''Bu kadın, evet onu gördüm ve bu adamı da.''
İki fotoğraf, Heather Fay'nin ve çarşamba günü zehirlenen Ahmet Muhammed Shoker'ın fotoğrafı arasında gidip geldi. Jane'i bir sonraki resme geçtiğinde ekrana yeniden dokundu.
Bu adam bir rahip, onu tanıdım. Doktor Bryant'ı da elbette, hocalarımdan biridir, arada gelir.
Geri kalan fotoğraflara da baktı. Hepsi bu, tanıdıklarım bunlar.
Bu da bir başlangıç sayılırdı ama daha fazlasına ihtiyacım vardı. Kafeye şöyle bir baktım ve aklımdaki her şeyi bir daha gözden geçirdim. Zamanlama, bağlantılar, konumlar. Telefonu alarak 51 isimli listeyi taradım ve dikkatle inceledim. Rachel's Cafe'de karşılaşmış olabileceğim birileri var mı diye baktım.
Emily'in elleri, ayakları ve ağzı bağlı bir halde dolapta yattığı yerden tencere tava gürültüsünü ve dispatch kodlarının anons edildiği polis telsizinin belli belirsiz cızırtılı seslerini duyabiliyordu. Ona vuran ve sonra da bağlayan bu adamın 4. gün katili olamayacağına inandırmaya çalışıyordu kendisini. Zira dünya üzerinde şüpheleneceği en son kişiydi o. Ancak bu oydu ve bundan kaçış yoktu. Kapının çaldığını duydu, çığlık atmaya, yardım çağırmak için bağırmaya çalıştı ama sesini bile zar zor çıkartabildi. Dispatch radyosunun sesi kesildi, kapı zili tekrar çaldı. Ardından evin içinde gezinen birinin güçlü ayak seslerini duydu, kurtulmak için çırpındı durdu. Ön kapı açıldı, biri bağırdı, kısa bir boğuşma, bir şey yere çarptı. Ardından saldırganın sesi. Aklımdaki tam olarak bu değildi aslında ama idare edersin.
36. ayrımın sonu. Sayfa 489.